Ayrım 12, sayfa 77. Louis B. Mayer ve diğer efsanevi yapımcılar. Parayı bulan ensesi kalınlar olmasa acaba filmler olur muydu? Ticari kabiliyetleriyle sinema tarihinin şekillenmesinde pay sahibi olan 4 adet efsane iş bitirici ile tanışın. Louis B. Mayer, 1884-1957. CB'den önce Lee B. vardı. Okuma yazması olmayan bir iş portacının hırslı oğlu Louis B. Mayer, günümüzün beyaz Rusyasında Lazar Mayer adıyla doğmuştu. Kendisini daha saygın göstermek için B harfini adına kendi eklemişti. Hollywood'un altın çağının efsanevi stüdyo kodamanlarından ilkiydi. Bu ufak tefek Kanada vatandaşı, sessiz filmlerin Amerika'yı kasıp kavurduğu günlerden önce hurda metal sattı ve bir Burkulea tiyatrosu yönetti. 1918'de kendi prodüksiyon şirketi Louis B. Mayer Pictures Corporation'ı kurdu. Bu şirket daha sonra 1950'lere kadar Hollywood'u demir yumrukla yönettiği stüdyo Metro Goldwyn Mayer'e dönüştü. Koyu bir muhafazakar ve eğlence dünyasında aile değerleri mevhumunun ilk savunucularından olan Mayer, kendi adını verdiği stüdyonun erdem sahibi imajını korumak için elinden geleni ardına koymamasıyla tanınıyordu. Komedyen Ted Haley ve yönetmen Paul Berk'in gizemli ölümlerinin ardındaki gerçekleri örtbas etmesi ve eşcinsel olduğunu inkar etmesini reddeden MGM yıldızı William Hanes'i kovması bu ileri hassasiyetin sonuçları olarak görülebilir. Davito Selznick, 1902-1965. Davito Selznick'in de bir göbek adı yoktu. O harfini ünlü kayınpederi Louis B. Mayer'ın tarzını taklit ederek kendisini daha gösterişli göstermek için adını ekledi. Hollywood'da güçlü bir mevkiye gelmesi üzerine nüktedanlar Ernest Hemingway'ın The Sun Also Rises, Güneş de Doğar adlı romanını aften yaptıkları kelime oyunuyla The Sun in Love All Rises, Damat da Yükselir. Bu duruma espriyle yaklaştılar. Selznick ilk olarak ve en çok Rüzgar Gibi Geçti filminin arkasındaki büyük yapımcı olarak ve detaylar konusundaki mükemmeliyetçiliğiyle hatırlanmaktadır. Efsaneye göre Selznick, Rüzgar Gibi Geçti'nin senaryosunu tamamlayana kadar senarist Bee Hank'tı. 5 gün ofisine hapsederek ona sadece fıstık ve muz verdi. Tam bir kontrol manyağı olan Selznick, kabak tadı veren çok uzun bilgi notlarıyla tanınıyordu. Bir defasında filmlerinden biriyle ilgili olarak bir halkla ilişkiler uzmanına Western Union aracılığıyla 9 metreden daha uzun bir telgraf göndermişti. Sonu gelmeyen detaylarla dolu telgraf şu cümlelerle bitiyordu: "Az önce bu konuyu tümüyle açıklığa kavuşturan bir telefon görüşmesi yaptım. Dolayısıyla bu telgrafı dikkate almayın." Selznick'in özel yazışmalarından kitap kalınlığında bir derleme ortaya koyan editöre göre Selznick yaklaşık 50 yıl boyunca aklından geçen her düşünceyi sekreterine yazdırdı. Ortaya 2000 klasör dolusundan daha fazla bir not koleksiyonu çıktı. Robert Evans, 1930. Kocaman, renkli camlı gözlükleri, parlak gündelik takımları ve gelişigüzel kullandığı eğlence dünyasına özgü argoyla Robert Evans, bir zamanların modern yapımcı kodamanlarının tipik bir örneğiydi. 1960'lar ve 1970'lerdeki en parlak devrinde Paramount'un tepesindeki bu eski aktörün tuttuğu altın oluyordu. Bir yandan Rosemary'nin Bebeği ve Love Story gibi hit filmleri beyaz perdeye taşırken, bir yandan da Beverly Hills'teki Woodland olarak bilinen lüks malikanesinde alkol ve kokainle beslenen bir playboy hayatı sürüyordu. 1980'lerde yaptığı ve fiyaskoya dönüşen filmlere kadar Robert Altman'ın Berbat Temel Reis uyarlamasının arkasındaki dahi oydu. Evans için Hollywood'daki en şanslı kişi olduğu söylenebilir. Parasının büyük kısmını ailesinin kadın giyim işinden miras kalmıştı. 3 kere ölümcül felçten kurtuldu ve Sharon Tate'in evinde Manson ailesi tarafından öldürüldüğü partiye davetli olmasına rağmen bu daveti geri çevirmişti. Yarı emekli Evans şimdilerde günün birinde herkesin şansının tükeneceğini kanıtlarcasına 1996 yılında yan komşusu olan Guns N' Roses grubunun alemce eski gitaristi Slash'la aynı çifti paylaşmak zorundadır. Harvey Weinstein, 1952. Miramax'ın kurucu ortaklarından ölümüne obez Harvey Weinstein'ın vücut tipine uygun domuz gibi kişiliği ile birçok insan için bir Hollywood yapımcısı Strauss'in ete kemiğe bürünmüş haldir. Eski bir konser organizatörü olarak düzenlediği rock konserlerinde sergilediği agresif, tuttuğunu koparan tavırları 1980'lerde onu bağımsız sinema dünyasına taşıdı. 1990'larda kendisinden biraz daha sevimli kardeşi Bob ile birlikte ana akım sinemasının sınırlarının yerinden tanımlanmasında pay sahibi olan bir dizi hit sanat filminin yapımcılığını üstlendi. Bu arada çok sayıda da düşman edindi. Bu acıklı şarlatanın sırtında taşıdığı kabarık bir günah listesi vardır. Mesela Gwyneth Paltrow ve Kate Winslet gibi kayırdığı yıldızlarla İngiliz Hasta ve Aşk Shakespeare gibi vasat filmlerin Oscar ödülü almasını garantilemek üzere etik açıdan şüpheli reklam kampanyaları yürütmek, gazetede çıkan kötüleyici bir yazı üzerine editörden intikam almak için onu karakola alıp partiden atmak ve kanserle boğuşan Sydney Pollack'a ölüm döşeğinde okuyucu filmini bitirip Oscar sezonuna yetiştirmesi için eziyet etmek gibi. Weinstein, 14 yaşındayken şans eseri sinemada seyrettiği Trafford'un 400 darbesinden aldığı ilham sayesinde film işine girmeye karar verdiğini sıklıkla ve ballandıra ballandıra anlatırdı. Oysa Weinstein'ın o sırada sinemada olmasının asıl nedeni o kadar da ilham verici değildir. Sinemaya girerken filmin porno film olduğunu sanıyordu. Ayrım 12 sonu, sayfa 79.